14. Kanto. Depreşen yurt özleminin etkisiyle dağılmış yaprakları bir araya getirdim. Artık sesi çıkmayan çalıya geri verdim. İkinci bölmenin üçüncü bölmeyle sınırına vardık az sonra. Tanrı'nın adaleti korkunçtu burada. Gördüğüm yeni şeyleri anlatmak için bağrına hiçbir bitkiyi basmayan topraklara geldiğimizi söylemeliyim. Toprağın çevresi acılı ormanla, orman da hüzünlü uçurumla çevriliydi. Durduk burada, sınırın yanında. Yer verimsiz kalın bir kum örtüsüyle kaplıydı. Kato'nun ayaklarının vaktiyle çiğnediği kumlar da böyleydi. Ey Tanrı'nın intikamı, gözlerimin gördüklerini okuyanlar, kim bilir nasıl bir korkuya kaptıracaklar kendilerini. Sürüyle çıplak ruh gördüm, acı acı ağlıyorlardı. Her birine ayrı ayrı yasalar uygulanıyordu sanki. Kimisi yere uzanmış yatmıştı, kimisi dertop olmuş çömelmişti. Durmadan yürüyenler de vardı. Çevrede dolaşanlar daha kalabalıktı. Acılar içinde uzanmış olanlar azdı. Ama başı çekiyorlardı yakınmada. Rüzgarsız günlerde dağlarda lapa lapa yağan kar gibi ateş taneleri düşüyordu kumların üzerine. Hani Hindistan'ın sıcak bölgelerinde ordusunun üstüne yağan alevlerin sönmeden yere indiğini görünce, yalnız kalan kor daha çabuk söner diye İskender toprağı çiğnetmeye karar vermişti ya askerlerine. Bu sonsuz ateşte böyle iniyordu işte. Kumlar çakmak taşıyla tutuşmuş gibi yanıyor, çekilen acı bir kat daha artıyordu. Çaresiz eller durmadan çırpınıyordu. Bir o yana bir bu yana gidiyordu. Düşen yeni korlardan korunmak için. Söze başladım. Kapının önünde karşımıza çıkan inatçı iblisler dışında her engeli alt eden usta, yangına aldırmayan, yağanlardan korkmayan, şu iri yarı ters bakışlı kaba saba adam da kim? Söyler misin bana? Adam rehberime kimliği konusunda soru sorduğumu anlayınca bağırdı. Yaşarken nasılsam öyleyim sonra da. Öfkelenen Jüpiter, son günümde bana attığı keskin yıldırımı elinden aldığı demirciyi yorsa da, Mongibello'da kapkara ocaklarda sırayla başkalarını da yorsa, yetiş iyi yürekli Vulcanus, yetiş diye bağırarak var gücüyle bana saldırdığı, Pilegra Savaşı'nda yaptığı gibi süremeyecek yine de benden öç almanın keyfini. Rehberim öyle bir kükredi ki bunun üzerine, hiç böyle yüksek duymamıştım sesini. Ey Kapaneus, eksilmeyen kurumun sana en büyük ceza, kudurmuşluğun dışında hiçbir işkence veremez aynı acıyı öfkene. Sonra bana döndü, daha sakin bir yüzle dedi ki, Tebai'yi kuşatan yedi kraldan biriydi, Tanrı'yı küçümserdi. Hala küçümsediği belli ama dediğim gibi öfkesi güzel bir süs gibi yakışıyor göğsüne. Peşimden gel şimdi. Kızgın kuma basma yine ayaklarını. Hep ormandan yana tut onları. Konuşmadan geldiğimiz bir yerde küçük bir akarsu taşıyordu ormanın dışına. Bugün bile ürpertir beni kızıl suları. Bulikan'dan çıktıktan sonra günahkar kadınların paylaştıkları ırmak gibi süzülüyordu kumların arasında. Yatağı, yamaçları taşlarla kaplıydı. Böyle taşlıydı iki yakası da. Hemen anladım. Geçit burasıydı. Girişi herkese açık kapıdan içeri girdik. Gireli, sana gösterdiğim şeyler içinde gözlerin alevleri kendi üstünde söndüren bu akarsu değerinde hiçbir şey görmedi. Rehberim bunları dedi. Söyledikleriyle uyandırdığı merakı gidermesini istedim ben de. Denizin orta yerinde düşkün bir ülke vardır, dedi. Girit'tir adı. Kralı başındayken altın çağını yaşardı. Bir dağ bulunur burada. İda Dağı adı. Mutluydu bir zamanlar. Ağacı, suyu boldu. Eskiyen her nesne gibi şimdi unutuldu. Vaktiyle Rea güvenli diye beşik yapmıştı burayı oğluna, iyi gizlemek için onu. Ağlayınca çocuk dağda çığlıklar attırırdı. Dağın içinde dimdik durur bir yaşlı, dimyata dönüktür sırtı. Roma'ya bakar, aynaya bakar gibi. İnce altından yapılmıştır başı, saf gümüşten göğsü, kolları, bakırdandır kalçalara inen kesimi. En iyi demirden oradan aşağısı pişmiş topraktandır bir tek sağ ayağı. Öbür ayağından çok bu ayağına dayanır. Altın başın dışında bir delik vardır her bölümde. Buralardan akan gözyaşları birikip oyar bu mağarayı. Kayalardan atlayıp vadiye inen gözyaşları Acheron, Styx, Plegaton ırmaklarını oluşturur. Sonra dar bir kanalla aşağıya akar. Daha aşağıya inemeyince Koktuğusu oluşturur. Kendin göreceksin bu bataklığı. Söz etmek istemiyorum burada. Karşımızdaki bu akarsu, dedim ona, dediğin gibi dünyamızdan geliyorsa niçin yalnızca burada çıkıyor karşımıza? Bildiğin gibi burası yuvarlak, dedi bana. Çok uzun bir yol açmış olsan da hep soldan ine ine dairenin her yerinin dolaşmadığın daha karşımıza yeni bir şey çıktığında şaşkınlığa yer verme yüzünde. Yine ben, ne tarafta kaldı usta? Plegeton'la Lete, birinden söz etmedin, birini bu yağmurun oluşturduğunu söyledin. Sorularını seviyorum, için rahat etsin diye yanıt verdi. Ama kızıl suyun kaynaması ilk soruna yanıt olmalıydı. Lete'yi göreceksin ama bu uçurumun dışında, onun sularında yıkanır ruhlar, pişmanlık getirip de günahları bağışlanınca. Şunları dedi sonra, bu ormandan ayrılmanın sırası geldi, peşimden yürü şimdi, yanmamış kıyılar geçit veriyor. Buraya düşen her ateş hemen sönüyor. 15. Kanto. Taş kıyılardan birinde gidiyorduk şimdi. Irmaktan yükselen buhar gölge oluşturuyordu, suyu da kıyıyı da ateşten koruyordu. Dalgalardan korkan flamanların Visant ile Bruges arasında denizi durdurmak için yaptıkları setler gibi. Karantanayı sıcak basmadan Padovalıların kentlerini, şatolarını korumak amacıyla Brenta boyunca yaptıkları gibi engeller vardı burada da. Ne var ki kim olduğu bilinmeyen usta ne yüksek ne de enli tutmuştu bu engelleri. Ormandan oldukça uzaklaşmıştık. Geriye dönüp baksam bile nerede olduğunu göremezdim artık. Bir sürü ruhla karşılaştık bu sırada. Kıyı boyunca ilerliyorlardı. Görünce bizi, her biri bize baktı. Yeni doğmuş ay ışığında karşılaşanların baktıkları gibi göz kırptılar bize doğru. İğne deliğine iplik geçiren yaşlı terziler gibi. Topluluk böyle bakarken bize, içlerinden biri tanıdı beni, eteğimi çekip, olacak şey değil, dedi. Bana doğru uzatırken elini, yanmış yüzüne diktim gözlerimi. Öyle dikkatle baktım ki, yanık yüz onu tanımamı engelleyemedi. Yanıt verdim, yüzüne uzatarak elimi. Ser Brunetto, buradasınız demek ki. Yanıt verdi. Oğul, kızmazsın değil mi? Brunetto Latino, arkadaşlarından ayrılıp da bir süre seninle birlikte geri dönerse... Dedim ki, olanca içtenliğimle evet derim. İsterseniz yanınızda bile oturabilirim. Birlikte olduğum kişi karşı çıkmazsa. Oğul dedi, bu sürüdeki biri bir an duraklayacak olursa 100 yıl boyunca korunmasız yatar yağan ateş altında. Sen yürü, bir süre eşlik edeyim sana. Daha sonra yetişirim sonsuz cezalarına ağlayarak yürüyen arkadaşlarıma. Yoldan inip onun yanına gitmeyi göze alamıyordum. Saygıyla yürüyen biri gibi başımı öne eğmiş gidiyordum. Söze girdi. Hangi rastlantı, hangi yazgı ölmeden önce seni buralara attı? Kim oluyor sana yolu gösteren kişi? Dedim ki, mutlu yaşam sürerken yeryüzünde, yaşım olgunlaşmadan önce yolumu yitirdim bir vadide. Daha dün sabah sırtımı döndüm o vadiye. Orada karşıma çıktı yanımdaki kişi. Bu yoldan evime götürüyor beni. Dedi ki, yaşarken öğrendiklerim doğruysa doğru limana varırsın mutlaka yıldızını izleyince. Çok erken ölmüş olmasaydım, Tanrı'nın sana ilgisini görünce çabana destek verirdim ben de. Ama vaktiyle Fiesole'den inen yüreği hala taş gibi değer bilmez kötü niyetli bu halk sana düşman kesilecektir. İyi davranışların nedeniyle haksız da sayılmazlar. Çünkü ballı incir meyve vermez acı üvezler içinde. Köre çıkmıştır adları. Eski ünleri nedeniyle kurumlu, kıskançtırlar. Üstelik de cimri. Dikkat et, huyları etkilemesin seni. Talih sana öyle onurlar hazırlıyor ki iki taraf da seni kıskanacak. Ama ot keçinin yanında olmayacak. Fiesole hayvanları varsın birbirleriyle didişsinler. Gübrelerinin içinde günün birinde bir çiçek açarsa o çiçeğe ellemesinler. Çünkü kötülükler gelip de yerleştiğinde orada kalan Romalıların kutsal tohumuna o çiçek can verecek bir kez daha. Dualarım kabul edilseydi diye yanıt verdim. İnsan yaşamının dışına sürülmemiş olurdunuz daha. Yeryüzünde sırası geldikçe insanın nasıl ölümsüzlüğe erişebileceğini sevecen bir baba gibi öğreten yüzünüz belleğimde kazılı ve üzmekte beni şimdi. Öyle borçluyum ki size yaşadığım sürece gönül borcumu sözlerimle duyuracağım herkese. Aklıma yazdın, geleceğimle ilgili dediklerinizi varabilirsem yanına eğer bir kadına yorumlatacağım başka sözlerle birlikte yalnız şunu iyi bilmenizi isterim ki hazırım yemeğe feleğin sillesini bile. Tek isteğim içimin rahat etmesi. İlk kez kulağıma gelmiyor böyle bir öngörü. Felek istediği gibi çevirsin çemberini, istediği gibi savursun çapasını köylü. Ustam bunun üzerine sağa döndü, bana baktı, şunları dedi. Dinlemesini bilen anlamayı da bilmeli. Bu arada Ser Brunetto ile konuşa konuşa yürüyorduk. Arkadaşlarının içinde en ünlü, en önemli kişilerin kimler olduklarını sordum ona. Dedi ki, bir bölümünü tanımak doğru olur. Hepsinden söz etmek ise yanlış olur. Zaman yetmez bunca adı saymaya. Özetle şunu bil ki, din adamları, büyük yazarlar, ünlü kişiler, hepsi yeryüzünde işledikleri günah hep aynı. Priscianus ile Francesco de Accorsa da bunlarla birlikte. Sofuların sofusunca Arno'dan Bacchiglione'ye gönderilince gergin sinirlerini orada bırakanı da görebilirsin. Eğer içinde böyle aşağılık bir istek varsa, çok şey söylemek isterim daha ama uzun süre yürüyüp konuşamam. Ötelerde bir kum bulutunun yükseldiğini görüyorum. Bir arada olamam yeni gelenlerle. Sana emanet ediyorum hazinemi. Hala onda yaşıyorum ben. Başka bir şey sorayım deme. Sonra geri döndü. Tıpkı Verona'da yeşil bayrak peşinde koşanlar gibi. Yitirenleri değil, birinci gelenleri çağrıştırıyordu gidişi. 16. Kanto. Öbür daireye akan suyun çıkardığı arı kovanı uğultusu gibi seslerin işitildiği yere gelmiştim ki işkence sahanı altında ilerleyen bir kalabalığı üç gölge koşarak terk etti. Her biri bağırıyordu üstümüze gelirken. Bekle bizi, karışık ülkemizden geldiği, giydiği giysiden belli kişi. Ne yazık ki vücutlarını alevlerin yol açtığı, kimisi eski, kimisi yeni yaralar sarmıştı. Aklıma geldikçe içim sızlar bugün de. Durdu ustam, bu sesleri işitince yüzünü yüzüme döndü. Biraz bekle dedi, saygılı davranalım gelenlere. Bu yörenin yapısı ateş yağdırmasıydı. Acele etmek böyle, onlardan çok sana yaraşırdı. Biz durunca yakınmaya koyuldular eskisi gibi. Yanımıza gelince el ele tutuşup bir halk oluşturdular. Güreş tutmadan önce elleriyle hasmının neresini tutabileceğini hesap eden yağlanmış çıplak güreşçiler gibi birlikte dönerken her biri yüzünü benden yana çeviriyordu ve boyunları ayaklarından ters yöne dönüyordu. Kumlarla kaplı bu yörenin iğrençliği, yanmış yüzlerimiz, soyulmuş derilerimiz, bizi ve isteklerimizi küçümsetmiyorsa sana, dedi içlerinden biri. Sanki canlı ayaklarınla rahatça dolaşıyorsun cehennemde, ruhun önümüzden etkilensin de bağışla bize kimliğini. Peşinden gittiğimi gördüğün şu kişi, çıplak, derisi soyulmuş da olsa şimdi, konumu sandığından da yüksekti. İyi yürekli Gualdrada'nın torunuydu. Adı Guido Guerra. Yaşarken örnek oldu kemaklığıyla, hem kılıcıyla. Peşimde yürüyen, kumları çiğneyen Tegiayo Aldobrandi, keşke yukarıda dediklerini dünyalar dinleselerdi. Onlarla birlikte aynı işkenceyi çeken bana gelince, adım Jacob Rustikucci. Ne çektimse kurumlu karımdan çektim. Eğer ateşten korunabilseydim, hemen onların yanına giderdim. Sanırım ustam da karşı çıkmazdı. Ama yanıp kavrulmak tehlikesi vardı. Korkum engelledi onları kucaklamak isteğimi. Dedim ki, yanımdaki ustamın sözleri buraya gelen sizlerin kimliğini düşünmeye itince beni küçümseme ne demek? Hüzün doldu içime. Durumunuz nedeniyle bu hüzün silinmeyecek uzun süre. Sizin oralıyım ben de. Saygın adlarınızı, yaptıklarınızı övgüyle andım oldum olası. Acıları bırakıp tatlı meyvelere gitmekteyim rehberimin peşinde. Ama merkeze inmem gerekiyor önce. Ruhun daha uzun süre bedenini taşısın. Ölümünden sonra da şanın ışısın diye yanıt verdi o. Ne olur söylesene. Eskiden olduğu gibi kentimizde incelikler, değerler geçerli mi yine? Yoksa yerler mi esiyor yerlerinde? Çünkü aramıza yeni katılan, şimdi ötekilerle birlikte yürümekte olan Borsiere bizi çok üzdü dedikleriyle. Yeni gelen insanlar kolay kazanılan para, kuruma, aşırılığa yol açtı Floransa'da. Kent ağlıyor şimdi bu duruma. Başımı kaldırıp bağırdım böyle. Üçü de birbirine baktı yanıtımı duyunca. Bakar gibi gerçeğin ta kendisine. Başkalarının gönlünü etmen bunca kolaysa, açık sözlü olduğun için ne mutlu sana diye yanıt verdiler hep birlikte. Eğer günün birinde bu karanlık yöreden kurtulur da o güzel yıldızları yeniden görürsen oraya gitmiştim dediğinde canlılara bizden söz etmeyi unutma. Bunları söyleyip halkayı bozdular. Kanatlanan ayakları üstünde kaçtılar. Amin demeye zaman bırakmadan hızla gözden kayboldular. Ustam yola koyuldu bu durumda. Peşinden yürüdüm. Birkaç adım atmadan daha. Suyun gürültüsü öyle yaklaştı ki seslerimizi zor duyar olduk konuşunca. Apenninlerin sol yamacında Vezo Dağı'ndan doğuya doğru akan ovadaki yatağa inmeden önce yukarılarda Aquaheta adını taşıyan ama Forli'de bu adı bırakan ırmak San Benedetto'dan tepelerden içine 1.000 kişinin sığabileceği bir yere dökülürken nasıl uğuldarsa kan rengi bu suyun yalçın bir kayadan inerken çıkardığı ses de öyleydi. Kısa sürede kulakları sağır edebilirdi. Belime doladığım bir ip vardı. Bir ara derisi benekli parsı yakalamayı düşünmüştüm bu iple. Ustamın isteği üzerine ipi belimden çıkardım. Toplayıp halka yaptım. Onu uzattım. Sağ yana doğru döndü usta. Kayanın az ötesinde sarkıttı ipi uçurumun derinliğine. Ustamın gözleriyle izlediği bu yeni işarete yeni bir şey karşılık vermedi dedim kendi kendime. Ah, insanlar nasıl da dikkat kesilmeli eylemlerimizi gördükleri gibi düşüncelerimizi de okuyanların yanında. Ustam dedi ki, benim beklediğim senin de aklından geçen. Birazdan yukarıya gelecek, senin de gözlerine görünecek. Yalan görünüşlü bir gerçek karşısında insan çenesini tutmalı elinden geldiğince. Çünkü utanmak zorunda kalabilir kusuru olmasa da. Ama susmayacağım ben burada. Ey okur, uzun ömürlü olmasını dilediğim bu komedyenin dizeleri üstüne ant içerim ki o ağır, karanlık havada korkusuz yürekleri bile ürkütecek bir görüntünün yüz yüze geldiğini gördüm. Bir taşa ya da başka bir nesneye takılan çapayı kurtarmak için denize dalan biri nasıl geri dönerse öyle geliyordu yukarıya, bacaklarını kıvıra kıvıra. 17. Kanto. İşte dağları delen, surları, zırhları deşen kuyruğu sivri canavar. İşte dünyayı korkutan canavar. Ustam bunları dedi bana. Sonra üzerinde yürüdüğümüz kayaların kenarına yaklaşmasını işaret etti ona. O iğrenç dalavereci yanımıza geldi. Başıyla gösterdi ama kuyruğunu kıyıya çekmedi. Yüzü dürüst insan yüzü gibiydi. Yanıltıcı bir uysallık içindeydi. Yılan vücuduyla vücudun geri kalanı. Koltuklarına dek kıllı iki pençesi vardı. Sırtı, göğsü, iki yanı renkli yumrularla, halkalarla kaplıydı. Türkler de, Tatarlar da renkleri daha canlı kumaşlar işleyip dokuyamazlardı. Arakne bile böyle kumaş yapamazdı. Hani kıyıya çekilmiş kayıklar olur ya, yarısı suyun içinde, yarısı karada ya da pisboğaz Almanların orada kunduz pusuya yatar ya, bu iğrenç hayvanda öyle yerleşmişti kumları kuşatan taşların kıyısına. Kuyruğu boşlukta sallanıyordu. Kuyruğun ucundaki akrep zehirli çatal yukarı kıvrılıyordu. Ustam, şurada duran pis hayvanın, dedi. Yanına gidinceye dek yolumuzu değiştirmemiz gerekecek. Böylece sağ yamaçtan aşağıya indik. Kumlardan, alevlerden korunmak amacıyla kıyının kenarında 10 adım gittik. Hayvanın yanına vardığımızda ötede kumların üstünde uçurumun kenarında oturanları gördüm. Burada ustam, eğer bu daireyi iyice tanımak istersen git de çektikleri cezayı gör, dedi. Ama sözü fazla uzatma. Seni beklerken ben de bu hayvanla konuşurum. Taşısın diye güçlü omuzlarında bizi. Bu 7. dairenin en ucunda oturan acılı kalabalığın yanına gittim tek başıma. Gözlerinden okunuyordu çektikleri. Oralarına buralarına götürüyorlardı ellerini. Kızgın tabandan, alevlerden. Kızgın tabandan, alevlerden korunmak için yazın pire, sinek, büvelek ısırınca köpekler de böyle yapar, ayaklarıyla, burunlarıyla. Üzerlerine bu yakıcı ateşin yağdığı kalabalığa gözlerimi yöneltince tanımadım hiçbirini. Ama renkli bir kese sarkıyordu her birinin boynundan. Kesenin üzerinde bir çizim vardı. Gözlerini keseden ayırmıyorlardı. Yanlarına varıp da bakınca sarı bir kesede aslan yüzlü, aslan biçimli mavi renkler gördüm. Bakışlarımı gezdirince yine kan rengi bir kırmızı gördüm. Tereyağından ak bir kaz gösteriyordu. Ak kesesine mavi renkli yağlı bir domuz çizili biri sordu. Ne işin var bu çukurda? Çekil git. Hala canlı olduğuna göre bil ki komşum Vitaliano gelip oturacak sol yanıma. Bir ben Padovalıyım bu Floransalılar içinde. İki de bir kesesi üç gagalı şövalyeler kralı gelsene diye bağırır, sağır ederler kulağımı. Sonra ağzını büzdü, dilini çıkardı, burnunu yalayan bir öküz gibi. Daha fazla kalıp da oyalanma diyeni kızdırmaktan çekindiğim için geri döndüm. Bırakıp bu acılı ruhları. Çoktan o yabaninin sırtına binmiş buldum ustamı. Dedi ki, Koçlu amlanın güçlü olmanın sırası. Basamak basamak ineceğiz bundan böyle. Ortada olmak istiyorum ben. Sen geç öne, kuyruğu acıtmasın canını. Sıtma nöbetinin ilk ürpertisi gelince, tırnakları ağaran, gölge bir yer görünce titremeye başlayan birine döndüm ben de. Bu sözleri işitince Bereket, iyi bir efendinin uşağına korkusuzluk aşılayan utanç dikildi karşıma. Ve o korkunç sırtın üstüne bindim. Kollarınla sar beni demek istedim. Ama istediğim gibi çıkmadı sesim. Daha önce de beni kaç kez korumuş olan ustam, ben biner binmez kollarıyla sarılıp tuttu beni. Haydi Geryon, yürü dedi. Ağır ağır in. Açıktan al dönemeçleri, aklından çıkarma sırtına yeni bineni. Hayvan, limandan çıkan bir gemi gibi gerisin geri kıyıdan uzaklaştı. Artık özgür olduğunu sezince kuyruğunu göğsüne doğru kıvırdı, uzattı. Yılan balığı gibi oynattı, havayı kendine çekti pençeleriyle. Havanın dört bir yanını sarıp da canavarın görüntüsü dışında bir şeyin görülmediğini anladığımda, duyduğum korkuyu sanmam ki Fayeton'da duymuş olsun. Dizginleri bırakınca gökyüzü tutuştuğunda hala görüldüğü gibi ne de bahtsız Ikaros, bal mumu akıp da kanatları düştüğünde bir yandan da babası yanlış oldasın diye bağırdığında yavaş yavaş yüzerek yol alıyordu. Döne döne inmeye koyuldu. Aşağıdan yüzüme vuran rüzgardan anladım bunu. Altımızdaki çavdanın korku veren sesi sağ yanımızdan duyulmaya başlamıştı bile. Aşağıya eğdim başımla birlikte gözlerimi. İçimi büyük bir düşme korkusu kapladı. Çünkü iniltiler duydum. Ateşler gördüm. Tir tir titreyerek topladım ayaklarımı. Sonra inişi, dönemeçleri gördüm. Daha önce görmemiştim. Her yandan yaklaşan işkenceyi gördüm. Hani uzun süre uçup da avla, çığırtkanla karşılaşmayan şahin sahibine iniyor tüh be dedirterek dipdiri havalandığı yere yorgun argın dönüp de havada 100 kez süzüldükten sonra sahibinin uzağına konar ya kızgın, öfkeli. Geryon da öyle bıraktı bizi sarp yamacın dibine ve yükünü indirince oktan fırlayan bir yay gibi kaçtı gitti. 18. Kanto. Cehennemde Malebolge denilen bir yer vardır. Boydan boya demir rengi taştandır. Tıpkı kendisini kuşatan kayalar gibi. Bu lanetli yerin tam ortasında ağzı geniş, derin bir kuyu yer alır. Daha sonra anlatacağım özelliklerini. Dik yamaçla kuyu arasında bir alan kalır. Bu alan yuvarlaktır. 10 vadiye ayrılır. Kalelerin çevresini kuşatan surları koruyan sıra hendeklerin görüntüsü nasılsa öyledir bu vadinin görüntüsü. Yardan uzanan kayalar tıpkı kale tabanından hendeğin karşı yakasına ulaşan küçük köprüler gibi hendekleri aşar, kuyuya ulaşır, orada son bulur. Geryon'un sırtından indiğimizde işte burada bulduk kendimizi. Ozan sol yana gitti. Peşinden gittim ben de. Sağımda acınacak şeyler, yeni işkenceler, yeni işkenceciler gördüm. İlk hendek bunlarla tıka basaydı. Dipteki günahkarlar çırılçıplaktı. Hendeğin ortasındakiler bize doğru geliyordu. Ötekiler bizim yönde ama bizden hızlı yürüyordu. Romalılar da jübile yılında böyle yapmışlardı. Köprüden geçirirken büyük kalabalığı. Bir uçtakiler yüzlerini şatoya dönüp San Pietro'ya, öbür uçtakiler tepeye doğru gitmişlerdi. Karakayaların üstünde yer yer elleri kırbaçlı, boynuzlu zebaniler acımasızca kırbaçlıyordu buradakileri. İlk kırbacı yiyen kaçıyordu hemen. İkinci, üçüncü kırbacı beklemiyordu hiçbiri. Yürürken gözlerim birine takıldı. Kendi kendime dedim ki, gözüm bir yerden ısırıyor bu adamı. Kim olduğunu çıkarmak için durdum. İyi yürekli ustam da durdu benimle birlikte. Ses çıkarmadı. Birkaç adım geri dönmeme. Kırbaç yiyen saklanmaya yeltendi. Başını öne eğerek ama beceremedi. Dedim ki ona, ey gözlerini yere eğen kişi, yüz çizgilerin yanıltmıyorsa beni, Benedico senin adın. Söylesene, bu işkenceye niçin çarptırıldın? O dedi ki, açık sözlerin bir zamanların dünyasını getirdi aklıma. İstemeye istemeye söyleyeceğim her şeyi. Gizolabella'yı, Markin'in isteğini kabul ettiren benim. Kim ne derse desin o iğrenç olay konusunda. Burada acı çeken tek Bolognalı değilim. Burası öyle dolu ki Bolognalılarla, Reno ile Savene arasında. Sipa diyen bunca dil yoktur. Belge, tanık istersen eğer, ne denli cimri olduğumuzu anımsa yeter. O böyle konuşurken bir zebani kamçısını indirdi. Yürü bakalım muhabbet tellalı dedi. Satılık kadın yok burada. Rehberimin yanına gittim. Birkaç adım daha atınca kıyıdan bir kayanın çıktığı yere geldik. Kolayca tırmandık kayaya. Sağa dönüp tepesinde yürüdükten sonra öncesiz sonrasız bu dairelerden çıkıp gittik. Köprünün kemer yaptığı yere geldiğimizde kırbaç yiyenler geçsin diye rehberim dedi ki, biraz bekle de bizimle aynı yönde gittikleri için yüzlerini göremediğin bahtsızların da gör yüzlerini. Bu eski köprünün üstünde kırbaç yiye yiye karşı yönden bize doğru gelen kalabalığa çevirdik gözlerimizi. İyi yürekli ustam ben bir şey demeden dedi ki, canı acısa da gözünden yaş akmayan şu iri yarı adama baksana. Ne soylu bir duruşu var hala. İyazondur adı. Kolkis'e gitti. Yüreğiyle, aklıyla altın postu elde etti. Lemnos adasına da gitti. Taş yürekli, eli maşalı kadınlar erkekleri öldürmüşlerdi o gittiğinde. Orada tatlı sözlerle, yöntemlerle Hisipile'nin gönlünü çaldı. Daha önce bu kadın öbür kadınları kandırmıştı. Gebe kalan kadın adada bırakıp kaçtı. Bu suçtan işkenceye çarptırıldı. Medea'nın da öcü alınıyor böylece. Hep başkalarını kandırdı. Yanında yürüyenler, birinci vadiyle burada işkence görenler konusunda bu öğrendiklerin yeter. Daracık yolun ikinci yükseltisiyle kesiştiği yere gelmiştik bile. Bir başka kemer dayanıyordu bu yükseltiye. İkinci hendektekilerin iniltilerini işittik burada. Burunlarından soluyor, avuçlarıyla tokatlıyorlardı kendilerini. Aşağıdan yükselen soluklar yoğunlaşıyor, yamaçları vıcık vıcık küf kaplıyordu. İnsanın gözleri de, burnu da rahatsız oluyordu. Aşağısı karanlıktı. Kemerin üstüne, kayanın en yüksek yerine çıkmadan bir şey görünmüyordu. Oraya çıktık. Hendeğin dibinde insanlar vardı. Pisliğe gömülmüşlerdi. Belli ki pislik keneflerden çekilmişlerdi. Gözlerimle tararken hendeğin dibini, birini gördüm. Öyle boka bulanmıştı ki başı, anlayamadım din adamı olup olmadığını. Bağırdı bana doğru. Ötekilere değil de niçin bana bakıyorsun bunca dikkatle? Dedim ki, belleğim yanıltmıyorsa beni, saçların kuruyken de görmüştüm seni. Lukkalı Alessio Intermines'sin sen. Ötekilere değil de sana bakmamın nedeni bu. Bunun üzerine ellerini başına vurdu. El etek öptüğüm için pisliğe gömdüler beni. Dilim övgüler düzmekten bıkmak bilmezdi. Rehberim bana, gözlerini dedi. Biraz daha öteye çevir de kirpas içinde saçları cadı gibi şu kızın yüzüne bak iyice. Tırnaklarıyla vücudunu kaşıyor. Kah yere çömeliyor, kah ayağa kalkıyor. Verdiğimi sevdin mi diye sorunca sevgilisi, hem de nasıl diye yanıt veren Thais orospusu bu. Gözlerimiz artık görmeye doydu. 19. Kanto. Ey büyücü Simon, Ey onu izleyenler, Tanrı'nın iyilikle gerdeğe girmesi gereken nesnelerini altınla gümüş uğruna lekeleyen açgözlü sefiller, borular sizin için çalacak şimdi. Üçüncü hendektesiniz madem ki. Bir sonraki mezara varmıştık artık. Hendeğin tam ortasındaki kayanın tepesine çıkmıştık. Ey ulu bilge, gökyüzünde, yeryüzünde, yerin dibinde dağıttığın adalet nasıl da yerinde? Hendeğin çeperlerinde, dibinde soluk renkli taşlar gördüm. Üzerlerinde delikler vardı. Hepsi aynı genişlikte. Bu delikler benim güzel Sangiyonim'de açılmış vaftiz deliklerinden de ne daha dardı ne daha enli. Boğulmaktan kurtarmak için birini, bunlardan birini kırmıştım birkaç yıl önce. Umarım bu sözlerim inandırır aksini düşünenleri. Her deliğin ağzından bir günahkarın ayakları, bacakları çıkıyordu dışarı. Gövde baldırlara dek içeride kalıyordu. Her birinin ayak tabanları alev alevdi. Eklemler öyle hızlı çarpıyordu ki sazlardan, kamışlardan prangalar zor dayanıyordu. Alev, yağlı bir nesne üzerinde nasıl yukarıya doğru süzülürse topuklardan ayak uçlarına öyle süzülüyordu. Usta dedim. Herkesten çok debelenen, öfkesi burnundan tüten, daha da kızıl alev emen şu adam kim? Yanıt verdi. Eğer istersen şu az eğimli yokuştan seni indireyim. Kimliğini, günahlarını kendisinden öğren. Dedim ki, ben de isterim. Ne sen ne istersen, efendimsin. Sözünden çıkmadığımı bilirsin. Aklımdan geçenleri bile sezersin sen. Bunun üzerine dördüncü yükseltiye geçtik. Sola dönüp aşağıya indik. Delik deşik, daracık bir yere geldik. İyi yürekli ustam ayırmadı yine beni yanından. Bir delikte bacaklarıyla ağlayan adamın yanına götürdü. Ey tepesi toprağa gömülü acılı ruh diye söze girdim. Kim olursan ol, konuş elinden ne geliyorsa. Ölümünü geciktirmek için papaz çağırtan bir ayağı çukurda, azılı bir katile günah çıkartan bir papaz gibiydim orada. Seslendi bana. Bonifazio, geldin mi yoksa? Sen misin ayakta duran orada? Demek ki kitap kandırdı beni, erken öldürdü seni. Uğrunda güzel kadını kileyle ele geçirdiğin, sonra da sömürdüğün altınlara bunca çabuk mu doydun yoksa? Söyleneni anlamayınca vereceği yanıtı bulamayan, şaşırıp kalan birine döndüm o an. Bunun üzerine Virgilius, çabuk dedi. Senin sandığın kişi değilim de ona. Yanıt verdim istediği gibi. Bunun üzerine ruh olanca gücüyle ayaklarını kastı, içini çekti, yakarır gibi. Ne istiyorsun peki? Dedi. Kim olduğumu bilmen önemliyse, bu amaçla sarp yamaçtan indinse, bil ki kutsal kaftanı giydim. Saf kan ayı soyundan geldim. Yeryüzünde yavrularıma kanat gerdim. Burada altın kesesine kendim girdim. Benden önce gelen din sömürücüleri başımın altında üst üste yatmakta, taşların oyuklarında. Ben de düşeceğim aşağıya. Demin o ani soruyu sorduğumda seni benzettiğim kişiye gelince, ama onun kıpkırmızı ayaklarla yerde çakılı durması benim böyle tepesi üstü ayaklarımın yanmasından az sürecek. Çünkü onun ardından batıdan yasa nedir bilmez bir çoban gelecek. Onu da beni de mat edecek. Makkabelerin yeni aydını olacak kral. İlkine nasıl baş eğdiyse Fransa kralı da öyle davranacak. Çılgınlık ettim belki şu yanıtı vermekle. Söylesene peki. Efendimiz Ermiş Petrus'tan neler istedi? Yetkisinin anahtarını ona vermeden önce hiçbir şey istemedi. Yalnızca peşimden gel dedi. Ne Petrus ne de ötekiler ne altın ne gümüş istediler. Matya'dan hain ruhun yerine geçtiğinde. Sana verilen ceza yerinde, Charles'e ters davranmana yol açan haram parayı iyi sakla. Yeryüzünde elinde tuttuğun kutsal anahtarlara duyduğun saygı engel olmasa daha da ağır sözler söylerdim. Çünkü cimriliğiniz dünyayı karartıyor, iyileri ezip kötüleri yüceltiyor. İncil'i yazan siz çobanları görmüş olmalı. Krallarla suların üstünde orospuluk eden kadını gördüğümde yedi başlı doğmuştu o kadın ve gücünü on boynuzdan almıştı. Kocası Erdem'i benimsedikçe. Altınla gümüşü tanrı yaptınız kendinize. Puta tapardan farkınız, bir yerine 100 puta tapmanız. Ey Konstantinius, mezhep değiştirmen değil ama zengin olan ilk papanın aldığı drahoma nice kötülüğün anası oldu. Bu notaları seslendirirken ben ona öfkesinin ya da vicdan azabının etkisiyle o iki ayağını da büyük bir hızla sallıyordu. Sanırım rehberim de durumdan hoşnuttu. Güleç bir yüzle dinliyordu söylediğim sözlerin gerçek anlamını. Bu nedenle olmadı. İki koluyla beni kavradı. Göğsünün üzerine bastırdı. İndiği yoldan yukarı tırmandı. Yol boyunca beni hiç bırakmadı. Dördüncü yükseltiden beşinciye geçilen kemerin tepesine götürdü beni. Orada yükünü yavaşça indirdi. Keçilerin bile geçemeyeceği sarp çetin kayanın üstüne. Burada başka bir vadi göründü gözlerime. 20. Kanto. Yeni acılar dökmem gerekti Zelere. İlk bölümün 20. kantosunun konusu yerin dibindekileri getirmek için dile. Acılı gözyaşlarının biriktiği karşımdaki hendeğin dibine bakıyordum olanca dikkatimle. Değirmi vadiden gelen insanlar gördüm. Sessizce ağlıyorlardı. Yeryüzünde ayinde yürür gibi yürüyorlardı. Bakışlarımı dibe onlara doğru indirince şaşırdım. Çeneleriyle gövdeleri arasının ters dönmüş olduğunu gördüm. Böbreklerine bakıyordu yüzleri. Gerisin geri yürüyorlardı. Çünkü önlerini görmüyorlardı. Belki de inme nedeniyle vücutları kıvrılmıştı böyle. Ama ne duymuş ne de görmüştüm böyle inmeli. Ey okur, Tanrı yararlandırsın seni okuduklarından. Ama yine de kendi kendine karar ver. Gözlerim kuru kalabilir miydi? İnsanın görünüşünün kaba etleri gözyaşları sulayacak gibi değiştiğini yakından görünce. Sarp yamacın kayalarından birine dayanıp öyle ağladım ki rehberim şöyle dedi. Bu budalalar gibi misin yoksa sen de? Burada acımanın ancak ölüsü bulunur. Tanrı'nın verdiği cezaya acımaktan daha büyük suç mu olur? Kaldır başını, kaldır. Tebelilerin gözleri önünde yarılan yerin içine düşeni gör. Nereye düşüyorsun? Niye savaşı bırakıyorsun? Anfiaros diye bağırtmıştı herkese. Ama o, her geleni yakalayan Minos'un önüne dek yuvarlanmayı sürdürmüştü. Bak, sırta dönüşmüş göğsü, çok ileriyi görmek istediği için arkasına bakıyor, gerisin geri yürüyor. Teriasas'a bak, erkekti, kadın oldu, görünüşü değişti, değişime uğradı her yeri. Yeniden girebilmek için erkek kılığına, birbirine sarılı iki yılana, sopasıyla vurmak zorunda kaldı bir kez daha. Onu izleyen sırtı karnına dayalı Aronta, aşağılarda oturan Carraraların kazma salladığı Luni dağlarında ak mermerler arasında bir mağaraya yerleşmiş yıldızlara, denize bakmıştı doya doya. Göremediğin göğüslerini dağılmış saçları örten vücudunun kıllarla kaplı bölümü önde olan kadının adı Manto. Bir sürü yer dolaştıktan sonra karar kıldı benim doğduğum topraklarda. Biraz ondan söz etmek istiyorum sana. Babası bu dünyadan göçünce, Bakus'un kenti tutsak düşünce dünyayı dolaştı uzun süre. Güzel İtalya'nın yukarı kesiminde, Alplerin eteğinde, Tirol bölgesinde Almanya'yı kuşatan bir göl vardır. Venako adında. Garda ile Val Comunica arasında belki de binden fazla ırmağın suyu Penino'yu sulayıp dökülür bu göle. Bir merkez vardır buranın orta yerinde. Trento, Brescia, Verona piskoposları birlikte ayin yapabilirler bu yerde. Kıyının en alçak kesiminde göz alıcı, güçlü Fesiera Kalesi yükselir. Brescalılarla Bergamolular ona vız gelir. Benaco'nun içine sığmayan suları buraya dökülür. Aşağıda yeşil çayırları sulayan bir akarsuya dönüşür. Akarsu artık Benaco adını bırakır. Governola dek Mincio adını alır. Burada Po ırmağına ulaşır. Ama çok geçmeden bir ovaya yayılır. Burada bir bataklık oluşur. Kimi kez yaz boyunca hastalık kaynağı olur. Yabani bakire oradan geçerken bataklığın ortasında bir kara gördü. Ekilmemişti. İnsan eli değmemişti. İnsanlardan kaçıp oraya yerleşti. Uşaklarıyla birlikte ve sanatını uyguladı. Orada yaşadı. Ruhsuz bedenini oraya bıraktı. Daha sonra çevredeki insanlar dört bir yana yayılan bataklığın sınırladığı bu güvenli bölgede toplandılar. Ölünün kemikleri üzerinde bir kent kurdular. İlk oturanın anısına Mantova adını verdiler. Başka ad aramaya gerek görmediler.
Eskiden Casalüdi budalası Pinamonte'nin oyununa gelmeden önce oturanların sayısı daha fazlaydı. Kentimin kuruluşunu değişik biçimde anlatan olursa yalanlar gerçeği değiştirmesin diye uyarmak istedim seni. Dedim ki, usta, söylediklerin öyle kesin ki, öyle inanıyorum ki sana, başka sözlerin değeri sönmüş kömür gibi seninkilerin yanında. Söylesene bana, gelenler arasında dikkati çeken biri var mı? Aklım hep bu noktaya takıldı. Dedi ki, yanaklarından esmer, omuzlarına sakalı dökülen adam var ya, falcılık yapıyordu Yunanistan'da. Ülkenin erkekleri boşalıp da yalnızca beşikteki çocuklar kaldığında, Aulis'te Kalkas ile birlikte ilk o verdi palamarı çözme buyruğunu. Europulos'tur adı. Benim trajediyam da över onu bir yerinde. Sen de bilirsin. Baştan sona okuduğun kitabı. Michel Scotto, yanındaki sıskanın adı. Büyü işlerinin bilirdi girdisini çıktısını. Şu gördüğün Guido Bonatti, öteki de Astente. Keşke deriyle iplikten başka şeye değmeseydi elim diyor. Ama son pişmanlık fayda etmiyor. Şu bahtsız kadınlar da falcı olmak istediler. İğneyi, mekiği, iyi bir kenara ittiler. Büyücülük yaptılar otlarla, muskalarla. Yürü gidelim artık. Kabil dikenleriyle iki yarı kürenin sınırına ulaştı bile. Sevilla'nın altında denize değmekte. Ay yüz yuvarlaktı dün gece. Sen de anımsamalısın bunu. Ormanda kaç kez yardımına koştu. Bir yandan yürürken bir yandan bunları diyordu. 21. Kanto. Böylece komedyanın seslendirmeyi önemsemediği şeylerden söz ede ede köprüden köprüye geçtik. Kemerin en yüksek yerinde Malebolge'nin umarsız iniltilerin yükseldiği öteki yarığını görmek için mola verdik. Zifiri karanlıktı yarığın dibi. Kışın denize açılamayan Venediklilerin kalafata çektikleri tekneleri onarmak için tersanede zift kaynatmaları gibi bu sırada kimi gemisini yeniler, kaç sefer yapmış geminin bordasını temizler, kimi pruva, kimi pupa çekiçler, kimi kürek yapar, kimi halat büker, kimi mizana, kimi artene yelkeni diker. İşte buranın dibinde de ateşin etkisiyle değilse bile kutsal bir beceriyle bir zift kaynıyordu. Kıyıyı dört bir yandan sarıyordu. Zifti görmesine görüyordum ama yalnızca kaynaya kaynaya şişen ardından sönen kabarcıkları seçiyordum. Sürekli aşağıya bakarken ben, ustam dikkat et dedi. Beni bulunduğum yerden çekti. Bunun üzerine ben kaçması gereken tehlikeyi görüp de ne yapacağını bilemeyen ama yine de bakmaktan vazgeçmeyen biri gibi arkaya döndüm. Kayanın üstünden bize doğru kara bir zebaninin koştuğunu gördüm. Öyle korkunçtu ki görünüşü, yüzünde acıma duygusu kalmamıştı. Ayakları hızlı, kanatları açıktı. Kalkık, sivri omuzlarının üstünde bir günahkar taşıyordu. Sıkı sıkıya tutuyordu adamın ayaklarını. ''Hey, Malebrançeliler!'' diye bağırdı bizim köprüde. ''Alın size eski bir Santa Zitalı. Ben geri dönüyorum. En alta atın onu.'' Orası böyleleriyle dolu. Herkes üç kağıtçı, Bonturo dışında. Hayır diyenler, evet diyor para uğruna. Sırtındakini aşağıya attı. Sonra sarp kayadan geri döndü. Bir çoban köpeği hırsızın peşine o denli düşmezdi. Öteki zifte battı. Sırt üstü yüze çıktı sonra. Köprünün altındaki zebaniler bağırdılar ona. Burada Santo Volto yardıma gelmez. Burada Sergio'daki gibi yüzülmez. Pençemizi tatmak istemiyorsan eğer sakın ziftin üstüne çıkma. Sonra yüz zıpkınla onu aşağıya ittiler. Bu kapalı yerde oyna şimdi dediler. Dolap çevir gizlice elinden gelirse eğer. Yüzeye çıkan eti aşçılar da tencerenin dibine böyle iter. Yamaklarının elindeki çatalla. Ustam burada olduğunu görmesinler dedi. Bir kayanın arkasına çök ki siper olsun sana. Ne denli söverlerse sövsünler bana sakın korkma. İyi bilirim bu işleri. İlk kez dolaşmıyorum onlarla. Sonra köprünün öbür yakasına geçti. Altıncı yükseltiye ulaştığında korkusuz bir havaya girdi. Zebaniler, sadaka istemek için duraksayan yoksul birine fırtına gibi saldıran bir köpek öfkesiyle köprünün altından çıktılar ve ellerindeki bütün zıpkınları ona çevirdiler. Ama o, hainlik etmeyin diye seslendi. Zıpkınlarınız vurmadan önce bedenimi, içinizden biri gelip dinlesin beni. Kararınızı ondan sonra verin. Bir ağızdan bağırdılar. Malakado gitsin. Hepsi durdu. Öne çıktı biri. Rehberime doğru gelip Ne istiyorsun? Dedi. Ustam yanıt verdi. Malakado, sanıyor musun ki Tanrı istemeseydi, yazgı destek vermeseydi, kurduğunuz tuzakları atlatıp da gelebilirdim buraya. Bırak da gidelim. Çünkü bu tehlikeli yolu birine göstermem cennetin isteği. Bu sözler öyle incitti ki onurunu, ayaklarının dibine düştü zıpkını. Ötekilere vurmayın bunları, dedi. Rehberim de bana, köprünün kayaları arasında iki büklüm oturan sen, korkmadan yanıma gel şimdi, dedi. Ayağa kalktım, ona doğru gittim, koşar adım. Zebaniler öne çıktı hep birlikte. Öyle ki sözlerini tutmayacaklar sandım. Verilen söze güvenip Kaptonna'dan çıkarken çevrelerinin kuşatıldığını görünce korkuya kapılan askerleri görmüştüm vaktiyle. Ustama sarıldım olanca gücümle, gözlerimi hiç çekmeden suratsız yüzlerinden. Zıpkınları indirdiler. Okşayayım mı, dedi içlerinden biri şunun sırtını. Yanıt geldi. Evet, tam orasını. Ama ustamla konuşmuş olan zebani hemen başını çevirdi. Dur, Scarmiglione, dur, dedi. Sonra bize, bu kayadan daha ileri gidemezsiniz. Çünkü olduğu gibi devrildi, dipteki altıncı kemer, dedi. İlle de gitmek istiyorsanız ileri, şu mağara boyunca gidin. Önünüze bir kaya çıkar az sonra, geçit veren bir kaya. Dün, bu saatten tam 5 saat sonra, 1266 yıl doldu, yolun kapanışından bu yana. Zift'in yüzüne çıkan var mı, baksınlar diye. Birkaç adam gönderiyorum o yana. Onlarla birlikte gidin. Bir şey yapmazlar size. Sonra Alihino, Calcabriana, buraya gelin. Bir de sen, Cagnazzo, dedi ötekilere. Barbarikya'da yol göstersin. Libicocco ile Drahignazzo siz de gidin. Çengeldişli Criatto ile Grafiasane, Farfarella ile Çılgın Rubicante siz de. Kaynar ziftin çevresine göz atın. Bir iki kişinin hendeklerin üstünden aşan öbür kayaya varmalarını sağlayın. Usta, neler görüyorum böyle, dedim. Biz bize gidelim, başkası gelmesin. Yolu biliyorsan sen yeterlisin. Dikkat kesildinse her zaman yaptığın gibi diş gıcırdatıp kaş titrettiklerini sen de görüyorsun değil mi? O dedi ki, sakın korkayım deme, diş gıcırtılarını önemseme, diş gıcırtıları zifte pişenlere. Yükseltinin üstünde sola döndüler ama daha önce dişleriyle dillerini ısırıp reislerine işaret verdiler. 22. Kanto. Çadır toplayan, düşmana saldıran, geçit yapan, kimi kez ölümden kaçan atlılar gördüm vaktiyle. Ey Arezzolular, akıncılar gördüm, yarışlar gördüm sizin ülkenizde. Cedit atanlar, mızrak savuranlar gördüm. Kimi kez borazan, kimi kez şant sesleri gelir, davullar çalınır, işaretler verilirdi. Kalelerden, yerli yabancı geleneklere göre ama böyle görülmedik nefesli bir saza ayak uyduran ne atlı, ne yaya, ne de karaya yıldızlara bakarak yol alan bir gemi gördüm. 10 zebani ile birlikte gidiyorduk şimdi. Ah, zebaniler öyle korkunçtu ki, ne var ki kiliseye ermişle meyhaneye boğazına düşkünle gidilirdi. Gözlerimi zifte çevirmiştim yine. Amacım çukurun her bir yerini ve içimde yananları iyice görebilmekti. Sırtlarını çıkartarak denizcilere yaklaşan tehlikeyi haber veren yunuslar gibi günahkarın biri arada sırtını gösteriyordu. Sonra yıldırım hızıyla görünmez oluyordu. Su dolu bir çukurun kıyısında kurbağalar nasıl burunlarını dışarıda, ayakları, gövdeleri suyun içinde dururlarsa her taraf öyle duran günahkar doluydu. Ama yaklaşır yaklaşmaz Barbarikya hemen giriyorlardı ziftin içine. Bir kurbağa suya dalarken yanındaki nasıl beklerse bir günahkar da öyle beklemekteydi. Hala tüylerim ürperir aklıma geldikçe. Oradaki Grafiasane hemen çengeliyle ziftli saçlarından onu dışarı çekti. Havalanan bir su samuruydu sanki. Zebanilerin tümünün adını öğrenmiştim. Seçildiklerinde bellemiştim. Birbirlerine seslendiklerinde dikkat etmiştim. Haydi Rubicante, batır çengelini şunun etine, yüzü ver derisini, diye bir ağızdan bağırıyordu bu lanetliler. Dedim ki, usta, elindeyse eğer düşmanlarının eline düşen bu zavallı kimmiş öğreniver. Rehberim onun yanına gitti. Kim olduğunu sordu. Yanıt verdi öteki. Dünyaya geldiğim yer, Navarra Krallığı. Kendine de malına da yararı olmayan bir serseriden beni doğuran Kran annem bir senyörün hizmetine verdi beni. İyi yürekli Kral Tebaldo'nun sarayına girdim sonra. Orada öğrendim para yürütmeyi. Şimdi cezamı çekiyorum bu sıcakta. Ağzının iki yanından domuzlarınki gibi birer diş çıkan Siriatto da dişinin nasıl keskin olduğunu gösterdi ona. Fare, azgın kedilerle yan yana gelmişti. Kollarıyla onun belinden kavrayan Barbarikya, olduğunuz yerde durun, ben onu dişlerken dedi. Sonra yüzünü ustamdan yana çevirdi. Öğrenmek istediğin başka bir şey varsa dedi. Parça parça olmadan önce sor ona. Rehberim sordu. Söylesene, ziftin altında günahkarlar arasında Latin olan birine rastladın mı hiç? Yanıt geldi. Az önce yanımda biri vardı. Oralara yakındı. Keşke onunla birlikte olsaydım yine. Çengelden de pençeden de korkum kalmazdı. Libikokko, bu kadar sabır yetti, dedi ve çengelini saplayıp onun kolunu biçti. Kolun bir parçasını alıp gitti. Drahignazo bacaklara saldırmak istedi ama dört döndü reisleri. Sert bakışlarla taradı çevreyi. Ortalık biraz yatışınca rehberim vakit geçirmeden bir soru yöneltti. Hala yarasına bakmakta olana. Yanından ayrılıp buraya gelmekle hata ettiğini söylediğin kişi kimdi? Yanıt verdi o. Galluralılı keşiş Gomita. Düzenbazların en ustası. Efendinin düşmanlarını eline geçirince öyle iyi davrandı ki onlara övgülerini kazandı. Paralarını aldı, salıverdi onları. Kendisi de der bunu. Başka görevlerinde de küçük değil, yine büyük oynadı. En iyi arkadaşı Logodurolu Michael Zanhe. Sardinya'dan söz etmeye başladılar mı artık durmak bilmez çeneleri. Eyvah, dişlerini gıcırdatıyor içlerinden biri. Diyeceklerim daha bitmedi. Ama korkuyorum tırmalar diye beni. Gözleri şaşı bakan, saldırmaya hazırlanan Farfarella'ya büyük reis dedi ki, pis kuş, defol git buradan. Toskanalı ya da Lombardiyalı görmek isterseniz diye sözünü sürdürdü korkuya kapılan günahkar. Getirebilirim buraya onlardan. Ama Malabirahaneler biraz geri gitsin ki gelenler ürkmesin. Ben buradan tek başımayım ama 7 kişi getirebilirim bir ıslıkla. İçimizden biri dışarı çıkınca adetimizdir, ıslıkla haberleşiriz. Bu sözler üzerine burnunu havaya kaldırdı, başını salladı Cagnazzo ve dedi ki, aşağıya inmek için bulduğu dümene bakın siz. Bu sözün altında kalmayan öteki yanıt verdi. Bizimkilerin çektikleri acıyı çoğaltmada kimse yarışamaz benimle. Kendini tutamayan Alessino, ötekilerle çelişme pahasına ona dedi ki, dalarsan dibe, sanma ki peşine takılırım. Kanat çırpar, ziftin üstüne konarım. Kıyıdan ayrılıp kayanın gerisine gizlenelim. Tek başına bizden daha güçlü müsün, görelim. Ey okur, yeni bir oyun öğreneceksin şimdi. Her biri gözlerini karşı yakaya çevirdi. En acımasızları en önden gitti. Navarralı uygun zamanı kolladı, ayakları üzerinde yaylandı ve birden atlayıp kendini kurtardı. Bu kaçışta hepsinin kusuru vardı. Özellikle içlerinden biri hatalıydı. Bu nedenle yakaladım seni diye fırladı. Ama çabası işe yaramadı. Zebaninin kanatları korku ile yarışamadı. Biri zifte daldı, öteki göğsü üstte havalandı. Ördek de böyle dalar suya, Şahin ona yaklaştığında. Yenik düşen Şahin geri döner hışımla. Kalkabirina kendisine oynanan oyuna kızmıştı. Peşlerinde uçarken birinin kurtulmasını istiyordu. Hır çıkarmakta amacı. Dalaverici gözden yetince arkadaşına doğrulttu pençelerini. Birbirlerine girdiler çukurun üstünde. Ama öteki keskin bakışlı bir atmacaydı sanki. Pençeledi karşısındakini. İkisi birlikte düştü kaynar ziftin içine. Sıcaklık hemen birbirinden ayırdı onları ama havalanma çabaları sonuçsuz kaldı. Yapış yapıştı çünkü kanatları. Barbarik ya da yanındakiler de üzgündü. Ellerinde zıpkınları dört arkadaşlarını karşı kıyıya gönderdiler. Bunlar büyük bir hızla denilen yere indiler. Yüzeyde pişmekte olan arkadaşlarını çengelle kurtardılar. Kurtarmayı denediler. Bu durumda bıraktık biz onları. 23. Kanto. Kimse yoktu yanımızda, konuşmuyorduk. Birimiz önde, birimiz geride yürüyorduk. Biz bize, küçük keşişler gibi. Zebaniler kavgası, Ezop'un kurbağa ile fare masalını aklıma getirmişti. Çünkü kavganın da, masalın da başı sonu hemen ile şimdi gibi birbirinin aynıydı. Her düşüncenin bir başka düşünceyi doğurması gibi ilk düşünce de bir yenisini doğurmuş, var olan korkumu bir kat artırmıştı. İçimden şunlar geçti. Bu iblisler bizim yüzümüzden oyuna geldiler, zarar gördüler. Sanırım içerlemişlerdir bize. Bir de öfke eklenirse kötü niyetlerine, tavşan yakalamış bir köpekten bile azgın bir biçimde düşerler peşimize. Tüylerim diken diken olmaya başlamıştı bile. Dikkat kesilmiş arkamızı kollarken şunları dediğimde, ''Usta, eğer senle ben hemen gizlenmezsek korkacağım malebirahanelerden. Peşimize düştüler şimdiden.'' Aklımdan çıkmıyorlar kulağımda sesleri. O dedi ki, kalaylı cam olsaydım dış görünüşünü içinden geçenleri okuduğum hızla yansıtamazdım. Senin düşündüğünle benim düşündüğüm şimdi birbirinin öyle benzeri ki ikisini birleştirip tek bir karara vardım. Eğer sağ yakanın eğimi öbür hendeye geçmemizi sağlayacak gibi yumuşaksa düşemezler peşimize. Sözleri daha sona ermemişti ki geldiklerini gördüm az ötemize. Açık kanatları fazla uzun değildi. Rehberim hemen kollarına aldı beni. Tıpkı gürültüye uyanan yanı başındaki alevleri görünce yavrusunu kaptığı gibi. Aklı kendinden çok bebede, üstünde tek bir gecelikle durmadan kaçan bir anne gibi. Dik yamacın tepesinde, öteki hendeğin bir yanını kapatan eğimli kayanın üstünden sırt üstü bıraktı kendini. Bir kara değirmenini döndüren su bile çarkın kanatlarını gördüğünde beni dost yerine öz çocuğu gibi göğsüne bastırarak yamaçtan indiren ustamdan hızlı akamazdı. Çukurun dibine değer değmez ayakları, ötekiler yetişti, tam üstümüzdeydiler ama korkmak için kalmamıştı bir neden. Çünkü onlara beşinci hendekte görevlendiren yüce esirgeyici hiçbirine vermemişti hendekten çıkma izni. Orada boyalı insanlarla karşılaştık, ağır adımlarla çevrede dolaşıyorduk, yorgun, bitkin, ağlaşıyorlardı. Üzerlerinde cübbeler vardı. Gözlerine dek iniyordu külahları. Kulani keşişlerini örnek almışlardı. Dışları yaldızlı, göz alıcıydı. İçleri kurşundandı, ağırdı. Federico'nun cübbeleri tüy gibi kalındı. Bu ağır cübbe sonsuza dek taşınacaktı. Biz de sola döndük onlarla birlikte. Acıklı yakarlarını dinleye dinleye. Ama yüklerinin ağırlığı altında kıvranan bu insanlar öyle ağır yürüyorlardı ki adım başında başkaları geçiyordu yanımızdan. Bunun üzerine gözlerini çevrede gezdir de yürürken öyle birini bul ki eylemleri ya da adı bilinsin dedim rehberime. Toskana ağzıyla konuştuğumuzu duyan biri, bu karanlık havada koşa koşa gidenler adımlarınızı ağırlaştırın diye peşimizden seslendi. Aradığını bende bulursun belki. Rehberim bana dönüp biraz bekle dedi. Onun adımlarına uydur adımlarını. Durdum. Benimle birlikte olmaya can attıkları yüzlerinden belli iki kişi gördüm. Yükleri ve dar yol engelliyordu adımlarını. Yanımıza gelince bir şey demediler. Göz ucuyla beni süzdüler. Sonra birbirlerine dönüp şöyle dediler. Boğaza oynadığına göre şuradaki canlı ölüyseler eğer nasıl edinmişler ağır cübbe giymeme ayrıcalığını? Bana döndüler. Bahtı kara ikiyüzlüler arasına gelen Toskanalı, küçümseme bizi de, açıkla kimliğini. Dedim ki, güzelim Arno kıyısındaki o büyük kentte doğdum, yetiştim, hiç ayrılmadığım bedenimle birlikteyim. Çektiğiniz acıdan, yanaklarından su gibi gözyaşı akan sizler kimsiniz peki? Çarptırıldığınız ceza ne? Ağır olduğu belli. Yanıt verdi içlerinden biri. Bu turuncu cübbe kurşundandır, ağırdır, gıcırdatır kefeleri. Neşeli keşiştik, Bolognalıydık ikimiz de. Benim adım Catalano, Lodaringo onunki. Senin kentin ikimize birlikte verdi. Hep tek kişiye verilen işi, düzeni sağlama işini. Öyle çalıştık ki izleri hala görülür Guardingo'nun çevresinde. Ey keşişler, başınıza gelenler, demiştim ki sözümü yarıda kestim. Üç kazığa çakılı biri takıldı gözlerime. Titreşti bütün organları beni görünce, içine çekti, soluğunu sakalına verdi. Bunu gören keşiş, Catalano dedi ki, gördüğün çarmıha gerili kişi, halkın yararı için ferisilere bir kişinin kurban edilmesini önermişti. Gördüğün gibi yolun orta yerinde çırılçıplak yatar boylu boyunca, geçenlerin ağırlığını duyumsar kendi vücudunda. Kayın babası da bu çukurda işkence çekiyor. Yahudilerin kara gün tohumlarını ekenlerle birlikte. Bunun üzerine sonu olmayan bu sürgünde haç biçiminde uzanmış bir kişiye Virgilius'un baktığını gördüm hayretle. Sonra keşişe döndü, şunları dedi: "Eğer bir sakınca yoksa, kara meleklerin gelip de bizi kurtarmalarına gerek kalmadan sağ yakada ikimizin çıkabileceği bir çıkış varsa söyler misin?" Yanıt verdi: "Sandığından da yakın bir yerde bir kaya var. Büyük daireden çıkıp korkunç hendekleri aşar ama buradaki bölümü kırıldı. Üstümüz açık kaldı. Tabandan yükselen eğimi tatlı yıkıntıdan çıkabilirsiniz yukarı." Başını eğen rehberim bir süre öyle kaldı. Sonra, "Burada günahkarları şişleyen kişi yalan söylemiş demek ki bize," dedi. Keşiş, "Bir zamanlar Bologna'da söylemişlerdi. İblis'te oyunun çok olduğunu, hem yalancı hem yalanın babası olduğunu." Bu sözler üzerine rehberim yola koyuldu, koşar adım. Yüzünde öfke okunuyordu. Ben de yük altında ezilenleri bıraktım. Sevgili ayakların peşine takıldım. 24. Kanto. Güneşin saçlarını kovada serinlettiği gecenin gündüze eşit geldiği yılın genç döneminde, kırağı, toprağı ak bacısının bir yazı kamışı gibi kısa ömürlü görüntüsünü verdiğinde, samanı tüketen köylü kalkıp da her yeri bembeyaz görünce dövünür elleriyle ve döner evine. Yakınır bir o köşede, bir bu köşede, ne yapacağını bilemeyen çaresiz biri gibi. Ama yeniden çıkıp da dışarı, dünyanın yüzünün kısa sürede değiştiğini görünce umudu canlanır, alır sopasını, otlamaya götürür koyunlarını. Ustam da böyle korkuttu beni, suratını asınca, ama çok geçmedi, yüreğime su serpti. Yıkılmış köprünün üstüne geldiğimizde rehberim bana döndü, tepenin eteğinde gülümsediği gibi gülümsedi. Kollarını açtı, kendince bir karara vardı. İyice inceledi yıkılmış taşları, sonra beni kollarının arasına aldı. Ne yaptığını iyi bilen, gerekli önlemleri önceden alan biri gibi kocaman bir kayanın tepesine kaldırdı beni. Bir yandan da bir başka kayayı gösterdi. "Sıkı tut bu kayayı, çekecek mi seni? Önce bir dene," dedi. Buradan cübbeli kişiler geçemezdi. Ben arkamdan itiliyordum, o hafifti. Yine de zorlukla geçiyorduk gelintiden gelintiye. Bu yükseltinin boyu bir öncekine göre düşük olmasaydı, onu bilemem ama beceremezdim bu işi. Ama Malebolge en dipteki kuyunun ağzına doğru iniyordu. Her vadede yamaçların biri yükseliyor, öteki aşağıya iniyordu. Sonunda son kayanın tepesindeki doruğa ulaştık. Yürüyecek gücüm kalmamıştı artık. Ciğerlerimde soluk tükenmişti. Buraya geldiğimde çöküverdim olduğum yere. "Silkip at üstünden tembelliği," dedi ustam. "Kuş tüyü üstünde, yorgan altında kavuşulmaz üne." Üne kavuşmadan yaşamını tüketen kişi dumanın havada, köpüğün suda bıraktığı iz gibi bir iz bırakır yeryüzünde. Haydi kalk, bedenin ağırlığı altında ezilmedikçe her savaşı kazanan cesaretinle yen kapıldığın telaşı. Daha uzun bir merdivenden çıkacağız şimdi. İblislerden kurtulmuş olmak yeterli değil. Sözlerimi anladınsa ders almasını bil. Ayağa kalktım bunun üzerine. Olduğumdan daha güçlüydüm sanki. Dedim ki, yürü, gücüm de yerinde, cesaretim de. Kayanın üstünde yola koyulduk. Yol engebeli, bozuk ve dardı. Öncekinden daha sarptı. Güçsüz görünmemek için konuşuyordum yürürken. Bu sırada bir ses yükseldi öteki hendekten. Ama anlam çıkmıyordu sözcüklerinden. Anlamıyordum dediklerini. Hendeyi aşan yayın ortasında olmama karşın. Ama öfkesi burnundan tutuyordu konuşanın. Aşağıya eğildim. Ne var ki canlı bir insanın gözleri bu karanlığı delip de göremez dedi bir. Dedim ki, usta ne yap yap öteki yükseltiye gidelim. Bu duvardan aşağıya inelim. Nasıl anlamıyorsam burada işittiklerimi, seçemiyorum aşağıda gördüklerimi. Yanıtım eylemle olacak dedi. Çünkü haklı bir isteğin karşılığı söz değil eylem olmalı. Köprünün 8. yükseltiyle birleştiği ucundan aşağıya inince hendek görünür oldu gözlerime. Bir sürü korkunç yılan gördüm burada. Türleri öyle garipti ki aklıma geldikçe hala kanım donar damarlarımda. Libya artık çölleriyle övünmesin. Şeldred, Şansres, Amphisbaena ya da Jakuli yılanlarıyla böbürlenmesin. Çünkü Habeşistan'la Kızıldeniz'in üstünü de eklese topraklarına böyle zehirli, korkunç bir sürüyü getiremez bir araya. Ürkü salan bu gözü Gözü kara sürünün orta yerinde çırılçıplak insanlar koşuyordu korku içinde. Ne bir sığınak ne de sihir otu bulma umutları vardı. Elleri yılanlarca arkalarına bağlanmıştı. Yılanlar onlara kuyruklarını, kafalarını vuruyor, önlerinde çörekleniyordu. Yanımızda bulunan birine birden saldıran bir yılan adamın vücudunu delip geçti. Boyunla omuzların birleştiği noktadan. O ya da I harfi yazacak zamanda olmadan adam tutuşup cayır cayır yandı. Külleri etrafa dağıldı. Böylece yok olduktan sonra yerde küller kendiliğinden toplandı. Yeniden aynı görüntü ortaya çıktı. Büyük bilgeler Zümrüt-ü Anka 500 yaşına yaklaştığında ölür. Sonra yeniden doğar derler. Bu kuş yaşamı boyunca ne ot ne tohum yer, kakule ile günlükle beslenir. Geyik otuyla dikenler ise kefenidir. Kendisini yere çeken iblisin etkisiyle ya da elini kolunu bağlayan bir inmeyle nasıl olduğunu bilmeden yere yığılan biri, ayağa kalkıp da çevresine baktığında nasıl şaşkın şaşkın içini çekerse, çektiği büyük acının etkisiyle öyleydi yerden doğrulan günahkarda. Ey Tanrı'nın gücü, ne sertsin sen, öcünü böyle darbelerle alırken. Rehberim kim olduğunu sordu ona. Yanıt geldi. Kısa bir süre önce Toskana'dan düştüm bu korkunç çukura. İnsan gibi değil, hayvan gibi yaşadım. Çünkü katırdım. Adım Hayvan Vanifuchi. Fistua'yı bir in gibi kullandım. Ustama dedim ki, söyle de bir yere gitmesin. Buraya atılmasına yol açan suçu neymiş söylesin. Ben onu katil, hırsız olarak tanımıştım. Dediklerimi duyan günahkar hiçbir şey gizlemedi. Ruhunu, yüzünü bana çevirdi. Acılı bir utanç yayılmıştı yüzüne. Dedi ki, bu iğrenç durumda senin önünde duyduğum acı, öteki yaşamdan koptuğumda duyduğum acıdan daha fazla. Geri çevirmem isteğini, böyle aşağılara atılışımın nedeni, kutsal eşya dolabındaki güzel süslemeleri çalmam ve yanlış yere başkasının suçlanması. Ama bu karanlık diyardan kurtarırsan paçanı, gördüklerine sevinmeyesin diye kulaklarını aç. Söyleyeceklerimi iyi dinle. İlkin Pistoia'daki karalar azalacak. Sonra Floransa yenileyecek halkını, yasalarını. Mars, Valdemagra'dan kara bulutlara sarılı bir şimşek çaktıracak. Azılı, azgın bir fırtınada, Campo Piken'de bir savaş olacak. Tam o sırada şimşek sesi yarayacak. Akların her biri yaralanacak. Üzülmen için söyledim bunları sana.